Ayrım 18, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 189. Bugünkü toplantının idaresi Ove Sunde adında bir dedektifteydi. Üstad da geçen yıl Vexio'dan gelmişti. Wallander'in kulağına birileri kötü bir boşanma ile yerel bir gazetede, Smallland Posten'de sıcak bir tartışmaya neden olan pek de başarılı denemeyecek bir soruşturmanın onu başka bir yere transfer istemeye ittiğini fısıldamıştı. Aslında Gothenburgluydu ve aksanını gizlemeye çalışmıyordu. Sunde işini bilen biri olarak kabul ediliyordu da sadece biraz tembel tabiatlıydı. Bir başka dedikodu, Üstad da kendisine yeni bir arkadaş bulduğunu söylüyordu. Kızı olacak yaşta bir kadın. Wallander kendilerine göre fazla genç olan kadınların peşinde koşan kendi yaşıtlarına güvenmezdi. Bu konu nadiren mutlu sonuçlanır, genellikle iç parçalayıcı yeni bir boşanmaya götürürdü. Kendi sürekli yalnızlığının daha iyi bir seçenek olduğu ise şüphe götürürdü. Sunde toplantıyı yaptığı bir sunumla açmıştı. Konu bataklıktaki kadın vakasıydı ve bir olasılık durum sadece intihar olayı değil, aynı zamanda bir cinayetti. Kocası Mars Windstorm yakınlarındaki küçük bir köyde bulunan evlerinde ölü bulunmuştu. Adamın birkaç gün önce Üstad'daki karakola gidip karısının kendisini öldürmeyi planladığını söylediği ortaya çıkınca olay daha çetrefilli bir hale gelmişti. Konuştuğu polis memuru onu ciddiye almamıştı. Çünkü adam aklı karışık gibi görünmüş ve birbiriyle çelişkili bir sürü şey söylemişti. Basın adamın şikayetinin dikkate alınmadığı gerçeğini fark etmeden neler olduğunu bir an evvel anlamak zorundaydılar. Wallander Sunde'nin kendini beğenmiş, aşırı özgüvenli tavrından rahatsız olmuştu. Görsel basından çekinmenin düpedüz ödleklik olduğunu düşünürdü. Eğer ortada yapılmış bir hata varsa bu kabullenilmeli ve sonuçlarına da katlanılmalıydı. Bu düşüncesini dile getirmeyi düşündü. Sakin bir tavırla, tarafsız yaklaşımla ama kesin bir ifadeyle ve sinirlenmeden. Fakat bir şey söylemedi. Martinson masanın diğer ucunda oturuyor, kendisini izliyordu. Şu anda aklımdan neler geçtiğini kesinlikle biliyor diye düşündü Wallander. Üstelik benimle aynı fikirde. İster konuşayım, ister dilimi tutayım. Toplantıdan sonra arabaya atlayıp adamın cesedinin bulunduğu eve gittiler. Ellerinde fotoğraflar, ayaklarında galoşlar, yanlarında adli işlere bakan memur ve Martinson ile beraber oda oda dolaştılar. Wallander birden sanki geçmişte bir kez daha bu eve gelmiş ve cinayet mahallinin bir oküler denetlemesini dipnot göz ile yapmış gibi hissederek, hiç şüphe yok Leonard Watson buna böyle derdi, adeta bir deja vu yaşadığını düşündü. Aslında gelmemişti tabii. Bu sadece aynı şeyi daha önce pek çok kez yapmış olmasından kaynaklanıyordu. Birkaç yıl önce Stockholm açıklarında Värmdö adasında 19. yüzyıl başlarında işlenmiş bir cinayeti konu alan bir kitap satın almıştı. Kitabı okudukça kendini kaptırmış ve sanki hikayeye girebilir, eyalet şerifi ve savcı ile birlikte çalışarak karı koca kurbanların nasıl öldürüldüklerini çözebilirmiş gibi garip bir duyguya kapılmıştı. İnsanlar hiç değişmiyordu. En sıradan suçlar 3 aşağı 5 yukarı eskiden işlenmiş olanların bir tekrarıydı. Hemen her zaman para veya kıskançlık ve bazen de intikam nedeniyle çıkan tartışmalar yüzündendi. Kendisinden önceki kuşaklar boyu polisler, şerifler, savcılar hep aynı gözlemde bulunmuşlardı. Günümüzde delil toplama konusunda daha gelişmiş metotlar vardı. Ama kendi gözlerinle gördüğünü yorumlama yeteneği hala polislik işinin en başlıca tekniğiydi. Wallander zınk diye durdu ve aklından geçen düşünce zincirinden koptu. Çiftin yatak odasına girmişlerdi. Yatağın bir kenarında ve yerde kanlar vardı. Ama Wallander'in asıl dikkatini çeken şey yatağın üstünde duvarda asılı olan resimdi. Ağaçlık bir alanda tünemiş bir dağ horozunun resmiydi. Martinson yanında belirdi. Babanın yaptığı bir yağlı boya değil mi? Wallander başıyla evet dedi ama bir yandan da gözlerine inanamaz bir tavırla başını iki yana sallıyordu. Hala şaşırmaya devam ediyorum. Neyse, en azından taklitleri yapılacak diye korkması gerekmedi dedi Martinson düşünceli bir ifadeyle. Herhalde yani dedi Wallander, sanatsal açıdan bir çöpten başka bir şey değil. Böyle deme diye itiraz etti Martinson. Ben doğrusu neyse onu söylüyorum dedi Wallander. Cinayet aleti nerede? Birlikte evin avlusuna çıktılar. Eski bir baltanın üstüne naylon bir örtü serilmişti. Wallander sapın dibine kadar bulaşmış kanı gördü. Akla yatkın bir sebep var mı? Ne kadar zamandır evlilermiş? Geçen yıl evlilik yıl dönümlerini kutlamışlar. 4 tane yetişkin yaşlarda çocukları var ve bilmem kaç tane de torunları. Kimse neden böyle bir şey olduğunu anlamıyor. Para söz konusu olabilir mi? Komşularının söylediklerine bakılırsa ikisi de idareci ve cimri tiplermiş. Ama kenara ne kadar para koymuşlar henüz öğrenmedim. Banka durumu inceliyor. Yine de oldukça iyi bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Wallander birkaç dakika düşündükten sonra kavga olmuş gibi gözüküyor dedi. Adam direnmiş. Tabii cesedini bulmadan kadının ne tür darp aldığını bilemeyiz. Çok büyük bir bataklık değil dedi Martinson. Cesedi bugün bulacaklarını umuyorlar. Olay mahallinin iç karartıcı ortamından ayrılıp yeniden polis merkezine döndüler. Kısa bir an güzelim yaz manzarası Wallander'e siyah beyaz bir fotoğrafa dönüşmüş gibi geldi. Çalışma masasında oturup bir süre iskemlesiyle ileri geri sallanıp durdu. Ardından eski Lundberg'in numarasını çevirdi. Telefona karısı cevap vermişti. Kocasının kayıkla denize açıldığını söylüyordu. Wallander arka planda oynayan küçük çocuk sesleri duydu. Eski Lundberg'in fotoğrafta gördüğü küçük erkek çocuğu olduğunu düşünüyordu. Herhalde balık avlamaya çıktı değil mi diye sordu Wallander. Başka ne olacak? Denize neredeyse bir mile yakın ağ saldı. Her iki günde bir Söderköping'e balık götürüyor. Yılan balığı mı? Kadın cevap verirken neredeyse alınmış gibiydi. Eğer yılan balığı avlayacak olsa yanına yılan balığı tuzaklarını alırdı dedi. Ama artık yılan balığı falan kalmadı. Bir süre sonra balık da kalmayacak. Teknesi hala duruyor mu? Hangi teknesi? Büyük tarak ağlı troll teknesi NRG 123. Wallander kadının cevap vermeye giderek daha az istekli olduğunu hatta şüphelenmeye başladığını anladı. Çok önceleri satmaya çalışmıştı. Kimse istemedi. Çok külüstürdü. Çürüdü gitti. Motorunu 100 krona sattı. Siz tam olarak ne istemiştiniz? Onunla konuşmak istiyorum dedi Wallander. Sesinin mümkün olduğunca dostça çıkmasına çalışmıştı. Cep telefonu yanında mı? Orada fazla sinyal çekmez. Eve döndüğünde onu arasanız daha iyi olur. 2 saate kadar dönmüş olur. Öyle yapayım. Kadın kendisine tekrar ne istediğini sorma şansı yakalayamadan görüşmeyi sonlandırmayı başardı. Arkasına yaslanıp ayaklarını masaya dayadı. Artık katılması gereken bir toplantı kalmamıştı. Acilen bakması gereken bir iş yoktu. Ceketini kaptığı gibi merkezden çıktı. Güvenli olsun diye bodrumdaki garajdan çıkmıştı. Böylece kimse tam çıkmak üzereyken kendisini yakalayamayacaktı. Yokuştan aşağı yürüyüp kasabanın merkezine indi. Adımlarında bir coşku ve enerji vardı. Güzel şeylerden etkilenmeyecek kadar yaşlı değildi henüz. Güneş ve ılık hava çevresindeki her şeyi daha tahammül edilir kılıyordu. Meydana yakın bir kafede öğle yemeğini yedi. Üstad Alejandro ile akşam gazetelerinden birini okudu. Sonra da gidip meydandaki banklardan birine oturdu. Hala öldürebileceği bir 15 dakikası vardı. Hokkan ile Louis o an nerede acaba diye düşündü. Hala yaşıyorlar mıydı yoksa ölmüşler miydi? Yoksa kayboluşlarıyla ilgili bir tür anlaşma içinde miydiler? Aklına casus Stig Berling'in neden olduğu kaos geldi ister istemez. Ama ciddi bir denizaltı komutanıyla kibirli Berling arasında bir benzerlik bulmakta da zorlandı. Wallander önemini istemese de kabul etmek durumunda olduğu bir başka faktör daha olduğunu düşündü. Håkan von Encke kızını düzenli olarak ziyaret eden birisiydi. Ortadan kaybolarak kızını hayal kırıklığına uğratmayı gerçekten göze alır mıydı? Kaçınılmaz sonuç von Encke'nin ölmüş olması gerektiğiydi. Pazar tezgahlarından birinde satılan eski long play plakları karıştıran insanları izlerken bir başka alternatif daha vardı tabii diye düşündü. Von Enke korkmuştu. Korktuğu kişi her kimse kendisini yakalamış olabilir miydi? Wallander cevapları bilmiyordu. Elinde sadece mümkün olduğunca net ve tam olarak formüle etmesi gereken sorular vardı. Zaman geldiğinde Bokyo'ya telefon etti. Telefon ettiği sırada da bankın diğer ucuna sarhoş gibi görünen bir adam gelip oturmuştu. Bir erkek sesi cevap verdi. Wallander kartlarını açık oynayacaktı. Adını söyledi ve polis memuru olduğunu açıkladı. Håkan von Enke adında birisine ait bir dosyadan bir fotoğraf geçti elime. Kendisini tanıyor musunuz?
Hayır.
Yanıt çok çabuk ve kesin biçimde gelmişti. Wallander Lundberg'in gardını almış olduğu hissine kapıldı. Karısını tanıyor musunuz, Louis?
Hayır.
Ama yollarınız bir şekilde kesişmiş olmalı. Yoksa neden sizin ve babanız olduğunu düşündüğüm kişinin fotoğrafı onda bulunsun ki? Ayrıca o tekne NRG-123. Bu sizin tekneniz değil mi?
Babam onu 1960'ların başında Gothenburg'dayken almıştı. Daha büyük tekneler yapılmaya başlanıp ana malzeme olarak eskisi kadar ahşap kullanılmadığı zamanlarda. Ucuza almıştı. O günlerde ringa balığında kıtlık yoktu.
Wallander fotoğrafı tarif edip nerede çekildiğini öğrenmek istedi.
Fyruden dedi Lundberg. Teknenin demirlediği yer burasıydı. Adı Helga idi. Norveç'in güneyinde bir tersanede imal edildi. Tönsberg'di sanırım.
Resmi kim çekti?
Gustav Holmquist olmalı. Gemi inşaatı işinde çalışırdı ve çalışmadığı zamanlar resim çekerdi.
Babanız Håkan von Enke'yi tanıyor olabilir miydi?
Babam öldü. O sınıftan kimseyle takılmazdı.
O sınıftan derken neyi kastediyorsunuz?
Asilleri.
Håkan von Enke aynı zamanda bir denizciydi, tıpkı siz ve babanız gibi.
Onu tanımıyorum. Babam da tanımazdı.
O halde fotoğraf onun eline nasıl geçti?
Bilmiyorum.
O halde belki Gustav Holmquist'e sormalıyım. Onun telefonu sizde var mı?
Telefonu yok. 15 yıl önce öldü. Karısı da öldü. Kızları da öyle. Hepsi ölü.
Wallander belli ki daha fazla ilerleyemeyecekti. Eski Lundberg'in doğru söylemediğini gösterecek ortada hiçbir şey yoktu. Ama öte yandan da Wallander bir şeylerin yerine oturmadığını hissediyordu. Sadece ne olduğunu adlandıramıyordu. Wallander Lundberg'den rahatsız ettiği için özür diledi ve orada elinde telefonla oturmaya devam etti. Bankın diğer ucundaki sarhoş adam uyukluyordu. Wallander birden adamı tanıdığını fark etti. Bundan birkaç yıl önce onu ve suç ortağı arkadaşlarını bir dizi hırsızlık suçundan tutuklamıştı. Adam birkaç yıl hapiste kalmış, sonra üstadı terk etmişti. Ama yine geri döndüğü belliydi. Wallander ayağa kalkıp polis merkezine doğru yürümeye başladı. Adamla arasında geçen konuşmayı kelimesi kelimesine tekrar ediyordu. Lundberg hiç merak belirtisi göstermemişti. Gerçekten de göründüğü kadar olaya ilgisiz miydi? Yoksa soracağım şeyi biliyor muydu? Wallander ofise geri gelene kadar konuşmalarını aklından geçirmeye devam etti. Belirgin bir sonuca varamamıştı. Düşünceleri kapıda görünen Martinson'un gelişiyle bölündü.
''Yaşlı kadını bulduk.'' dedi.
Wallander ona baka kaldı. Martinson'un neden bahsettiğini bilmiyordu. ''Kimi?''
''Kocasını baltayla öldüren kadını. Evelina Anderson, bataklıktaki kadın. Oraya yeniden gidiyorum. Sen de gelmek ister misin?''
Evet, geliyorum. Wallander boşuna bir çabayla beynini zorla da durdu ama Martinson'un neden bahsettiğini hiç bilmiyordu. Martinson'un arabasını aldılar. Wallander hala nereye gittiklerini bilmiyordu veya neden gittiklerini de. Hissettiği çaresizlik giderek büyüyordu. Martinson ona bir göz attı.
İyi misin sen?
İyiyim.
Ancak Üstad'dan çıktıktan sonra Wallander'in zihni açılmış, yeniden hatırlamaya başlamıştı. Kafamın içindeki o gölge diye düşündü kendi kendine öfkeyle. Artık her şeyi tamamıyla hatırlıyordu.
Aklıma bir şey geldi de dedi. Bir diş hekimiyle randevum olduğunu unuttum.
Martinson frene bastı. Geri döneyim mi?
Hayır, çocuklardan biri götürür. Wallander bataklıktan çıkarılan kadına bakmadı bile. Bir devriye arabası onu Üstad'a geri götürdü. Polis merkezinin önünde arabadan indi ve şoföre kendisini getirdikleri için teşekkür etti. Sonra da kendi arabasına geçip oturdu. Üşüyordu ve endişe içindeydi. Unutkanlığı kendisini korkutuyordu. Bir süre sonra yeniden kendi ofisine çıktı. Kafasını dolduran bu ani karartı nöbetlerinden doktoruna bahsetmeye karar verdi. Henüz yerine geçip oturmuştu ki cep telefonunun uyarı sesi duyuldu. Bir mesaj metni gelmişti. Kısa ve özdü. Her iki taş da İsveç'ten. İkisi de ABD kıyılarından değil. Hans Olof. Wallander iskemlesinde hareketsiz oturuyordu. Ne anlama geldiğini hemen kavrayamamıştı. Ama sonradan düşününce bir şeylerin yerine oturmadığına artık kesinlikle emindi. Bunun bir tür keşif olduğunu hissediyordu. Ama tam olarak ne anlama geliyordu bilmiyordu. Von Enkeler kendisinden giderek uzaklaşıyorlar mıydı? Yoksa giderek yakınlaşıyorlar mıydı? Karar veremiyordu. 15. Kısım. Yaz gün döneminden birkaç gün önceydi. Wallander sahil boyunca araba kullanmıştı. Westerwick'i geçtikten sonra az kalsın bir geyiğe çarpıyordu. Arabayı yol kenarına çekti, kalbi deli gibi çarpıyordu. Tekrar yola devam etmeden önce Clara geldi aklına. Yaptığı yolculuk onu yıllarca önce önünde bir kez durduğu, çok yorgun olduğu için arka taraftaki odalardan birinde uyumasına izin verilen bir kafeye getirmişti. Aradan geçen yıllarda kendisine çok nazik davranan, oradaki iyi kalpli garson kadını neredeyse bir tür melankolik özlemle çeşitli kereler anmıştı. Kafeye yaklaştığında yavaşladı ve aracı park yerine sürdü. Ama arabadan inmedi. Oracıkta elleri direksiyonda kilitlenmiş halde karar veremeyerek oturdu. Sonra da yoluna devam etti. İçeri neden girmediğini biliyordu tabii. Tezgahın arkasında bir başkasını bulmaktan ve burada da yani bu kafede de hiçbir şeyin aynı kalmayıp zamanın ilerlediğini kabul etmeye zorlanmaktan ve şimdi artık çok geçmişte kalan şeye asla geri dönemeyeceğini görmekten korkmuştu. Fürüden'deki limana saat 11'de vardı. Arabadan çıkınca fotoğraftaki deponun hala orada olduğunu gördü. Gerçi tadilattan geçmişti ve artık pencereleri vardı ama önündeki balık kasalarının yerinde yeller esiyordu. Tıpkı iskelede demirli duran taraklı balıkçı teknesinin olmadığı gibi. Liman artık sadece lüks yatlarla doluydu. Wallander kırmızı boyalı sahil güvenlik binasının önüne park etti. Gereken ücreti görevli ödedikten sonra iskelenin en ucuna doğru yürümeye başladı. Bu yolculuğun başından sonuna kadar tam bir rulet oyununa benzediğini kabul etti. Eski Lundberg'i gelişinden haberdar etmemişti. Eğer Skåne'den aramış olsa hiç şüphesiz Lundberg onunla buluşmayı reddedecekti. Ama kendisinin çoktan burada rıhtımda olduğunu bilecek olsa... Gemi malzemeleri satan bir dükkanın önündeki banka oturup cep telefonunu çıkardı. Şimdi ya batacaktı ya çıkacaktı. Eğer bir hanedan arbasına ve kuşaktan kuşağa aktarılan öz söze sahip bir von Wallander olsaydı bunlar kendi seçeceği sözler olurdu. Bat ya da çık. Hayatı boyunca bu hep böyle olmuştu. Numarayı çevirdi ve içinden girişiminin iyi netice vermesini diledi. Lundberg cevap verdi. Ben Wallander. Bir hafta kadar önce konuşmuştuk.
Ne istiyorsunuz?
Eğer şaşırdıysa bile çok iyi gizlediğini düşündü Wallander. Lundberg belli ki olabilecek her şeye, hatta kendisini durup dururken arayan kişilere, bir krala, bir aptala, hatta üstattan arayan bir polis memuruna karşı bile her zaman hazırlıklı olabilen, o gıpta edilecek insanlardandı. Fürüden'deyim diye açıkladı Wallander yüzleyerek. Umarım benimle buluşacak zamanınız vardır.
En son görüşmemizden bu yana söyleyecek daha fazla bir şeyim olduğunu nereden çıkarıyorsunuz?
Wallander uzun yıllar bir polis olarak sahip olduğu tecrübeleriyle Lundberg'in söyleyecek daha fazla şeyi olduğunu işte o an anlamıştı. Sanırım konuşmamız gerekiyor dedi.
Beni sorguya çekeceğinizi söylemeye mi çalışıyorsunuz?
Hiç değil. Sadece sizinle konuşmak, bulduğum resmi size göstermek istiyorum.
Lundberg biraz düşündü ve sonunda sizi bir saat sonra alırım dedi.
Wallander rıhtımı adaları ve uzaklarda açık denizi gören bir kafede yemek yiyerek zaman geçirdi. Kafe duvarlarından birinde asılı cam bir kutu içindeki deniz haritasını inceledi. Ve Bokö'nün Fyrudden'in güneyinde olduğunu fark etti. Böylece o yönden gelen tekneleri gözetlemeye başladı. Bir balıkçının aşağı yukarı Sten Nordlander'in ahşap teknesine benzer bir şeye sahip olacağını sanırdı. Ama tamamen yanılmıştı. Lundberg kıçtan takma motorlu, üstü açık plastik bir botla çıka gelmişti. İçi plastik kova ve al sepetleriyle doluydu. İskeleye bağlanıp çevresine bakındı. Wallander kendisini gösterdi. Suda çalkalanan bota adım atarken neredeyse düşecekti. Dengesini bulup doğrulduktan sonra el sıkıştılar.
Lundberg, bizim oraya gideriz diye düşündüm dedi. Burada haz etmediğim kadar çok yabancı var.
Ardından bir cevap beklemeden iskeleden ayrılıp limanın ağzına doğru Wallander'in çok hızlı olduğunu düşündüğü bir süratle sürmeye başladı. Demir atmış bir yelkenlinin dümeninde duran bir adam tenkit eden bakışlarla kendilerine bakıyordu. Motorun gürültüsü o kadar fazlaydı ki konuşmak mümkün değildi. Wallander teknenin baş tarafında oturup geçerken geride bıraktıkları yemyeşil ağaçlıklı adaları, çıplak kayalıkları seyretti. Kafenin duvarındaki haritadan adının Holse Sundet olduğunu hatırladığı bir boğazdan geçtiler ve güneye doğru devam ettiler. Rotaları üstünde hala pek çok ada vardı ve birbirlerine yakındılar. Açık denizi görebilmek ancak aralardan mümkün oluyordu. Lundberg baldır uzunluğunda bir pantolon, konçlu botlar ve üstünde de garip bir logoyla "Kendi çöpümü kendim yakarım" yazan bir üst giymişti. Wallander onun 50 yaşlarında, hatta belki biraz daha yaşlı olduğunu tahmin etti. Fotoğraftaki çocuğun yaşıyla örtüşüyordu. Suya demir atmış kırmızı boyalı katran kokan bir kayık evin sıra sıra meşe ve huş ağaçlarının olduğu, çevresinde kırlangıçların uçuştuğu bir koya girdiler. Kayık evin yanında tütmekte olan iki büyük fırın vardı. "Karanız artık yılan balığı kalmadığını söyledi" dedi Wallander. "İşler gerçekten bu kadar kötü mü?"
"Daha da kötü" dedi Lundberg. "Yakında avlayacak hiç balık kalmayacak. Bunu söylemedi mi?"
Kırmızı boyalı iki katlı ev su kıyısından 100 metre kadar açıktaydı. Ön tarafında plastik oyuncaklar sağa sola saçılmıştı. Lundberg'in karısı Anna el sıkışırlarken tıpkı telefonda olduğu gibi tetikteydi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 200.